Selamlar değerli kulak kabartanlar ve doğanın fısıltısını dinleyenler. Trenden Beliriyorum podcast'inin 58. istasyonuna hoş geldiniz. Fethiye'deki eğitim koşturmacasından sonra Ankara'ya döndüm. Ama öyle bir gün sonra hemen apar topar yine kendimi Ankara Ekspresi'nde buldum. Bu sıralar biraz böyle koşturmacalı geçiyor günler. Ama yani neyse. Şu an gayet keyfim yerinde. Trende odama geçtim. Termosumdaki sıcak kahvemi yudumluyorum. Pencereden dışarı bakınca da Polatlı'nın böyle ışıklarını görüyoruz. Yani yoldayız. Bir aksaklık yok. Yani yoksa Polatlı'ya özel bir sempatim var diyemem. Tabii ki güzel bir memlekettir kendisi. Mutlaka iyidir. Ama özel bir sempatim yani yok diyebilirim. Neyse. Geçtiğimiz günlerde ofiste, İstanbul'daki ofiste bir geçici süreli bir kanarya getirdiler. İşte ofiste giriş kısmına yerleştirdiler. Orada bir yer ayarlandı falan. Koridordan geçen herkese durmadan bir şeyler anlatıyor. Yani adeta insanlarla böyle sohbet eder havadaydı. Sonra bu Fethiye gezimde yani Fethiye eğitim aktivitemde diyelim, gezi demeyelim de. Orada da yine böyle sürekli ağaçlık güzel böyle yerlerde sürekli kuş sesleri falan. Yani dedim, kuşlar acaba bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Ve yani aslında gerçekten konuşuyorlar mı? Ya da en azından hani tabii ki kendi aralarında bir iletişimleri var ama bizimle konuşmaya mı çalışıyorlar? Ya buna böyle biraz kafa yordum ve biraz araştırınca da harika bir yazıya rastladım. Erika Shelby'nin The Interstate Connection of Bird Songs to Human Language, yani kuş seslerinin insan diliyle gizemli bağı başlıklı yazısı bir böyle dikkatimi çekti. Bayağı da bence keyifli de bir yazı ve güzel bir bakış açısıydı. O halde hazırsak kuş seslerinin o böyle cıvıl cıvıl seslerin derinliklerine doğru bir şöyle bir dalalım ve insan dilinin kökenleriyle olan gizemli bağlarını şöyle bir deşelim, keşfedelim ve bakalım neler çıkacak oradan. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı The Interstate Connection of Bird Songs to Human Language. Biraz önce de belirtmiştik zaten. Kuş seslerinin insan diliyle gizemli bağ. Yazarımız Erika Shelby. Erika Shelby bir aslında yazar ve aynı zamanda serbest bir araştırmacıymış. Farklı konularla ilgili yazıları olsa da asıl oda iş dünyasıyla ilgiliymiş. Bu konuyu da, daha doğrusu bu yazıyı da The Observatory diye bir platform üzerinde yayınlamış. Ben resilience.org üzerinde buldum bu yazıyı. Siz de hem yazıya bakabilirsiniz, hem resilience.org'a bakabilirsiniz, hem de The Observatory olan platformuna, ismi o olan platforma ulaşıp inceleyebilirsiniz. Yazının linkini yine açıklamalarda bulabilirsiniz. Yazıya gelirsek, Erika kuş seslerinin insan diliyle olan şaşırtıcı benzerliklerini ve bağlantılarını hem felsefi hem de bilimsel perspektiflerden inceliyor. Yazar, antik Yunan'dan modern nörobilime kadar uzanan geniş bir yelpazede kuş seslerinin sadece bir iletişim biçimi olmadığını, aynı zamanda insan dilinin evriminde ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynamış olabileceğini tartışmış. Ve kuşlar, yani gökyüzünün özgür ruhları, doğanın melodi kutuları falan diyebiliriz. Yani bu işi böyle çok romantize de edebiliriz. Çünkü çok bambaşka bir dünyadalar ve ilginç bir dünya hatta orası da. Onların o şakımaları, türküleri belki de öylece kulağımıza çalınır, geçer yani. Çok da belki önemsemeyiz. Ama Erika Shelby'nin yazısını okuyunca anladım ki o melodilerin ardında sandığımızdan çok daha derin bir dünya. Yani hatta belki de kendi dilimizin köklerine uzanan bir ipucu bile saklıymış diyebiliriz. Ya bu benim için aslında şey, ilginç bir konu. Yani hem bireysel olarak hem de aslında iletişimle ilgili sürekli çalışmalar yapan birisi olarak hikaye anlatıcılığına kafa yorup, onlarla ilgili bununla alakalı şeylere kafa yorup bir şeyler yapmaya çalışan birisi için ya müthiş bir keşif diyebiliriz aslında. Çünkü biraz üzerine çok da düşünmediğim, incelemediğim ve o gözle bakmadığım bir şeyde bir ufkum açıldı diyebilirim. O anlamda benim için bu yazı güzel oldu. Size de umuyorum bir farklı bakış açısı katar. Ayrıca bu bizim ofisteki kanaryanın sürekli anlatma çabasının ardında aslında çok katmanlı bir biyolojik ve felsefi bir durum varmış. Bunu da görmüş oldum. Biraz belki ofise gidince bu kanaryamızı, ofisteki kanaryaya bakış açım biraz değişir herhalde. Zira çok çok ötüyor bazen. Yani zor olabiliyor ama yine dediğim gibi bu yazıdan sonra biraz daha başka bakacağım gibi geliyor. Yazımız kuş sesleri ve felsefi bakış açısı diye devam ediyor Shelby. Kuş seslerinin antik Yunan ve Roma'da filozoflar ve şairler için ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. Royal Society dergisinin vurguladığı gibi yaklaşık 100 yıldır biriken sağlam bir kanıt kümesi kuş sesi ile konuşma arasında çarpıcı benzerlikler gösteriyormuş. Her ikisi de öğrenilmiş sesli ifade biçimleri olarak geçiyor. Yazar, Aristo'nun kuşların şarkılarını öğrendiği gözleminden Alexander von Humboldt, çok da telaffuz yine boğazlamam. Neyse, Alexander von Humboldt'un nesli tükenmiş bir kabileyi konuşan papağan sayesinde kurtardığı hikayeye kadar örnekler vermiş. Bu hikayenin günümüz dil bilimcilerince dillerin kırılganlığına dair bir metafor olarak kabul edildiğini ve her 40 günde bir dilin kaybolduğunu aktarmış yazar. Yani çok ilginç gidiyor bu yazı ve dediğim gibi yani her noktasında ufuk açıcı bir şeyler var diyebiliriz. Aynı zamanda ama kuşlar kısmına bakarsak kuşların şarkılarının filozoflara, şairlere binlerce yıl önce ilham vermesi yani aslında onların seslerindeki o evrensel tınıyı, durumu gösteriyor diyebiliriz. Aristo'nun o kadar yıl önce kuşların şarkılarını öğrendiğini fark etmesi gerçekten de şaşırtıcı. Yani peki Humboldt'un papağan hikayesi, yani bu çok ilginç, ilk defa duydum bir hikayeydi. Kaybolan bir dilin son temsilcisinin bir kuş olması. Yani bu hem dilin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor hem de kuşlarla aramızdaki o görünmez bağ da temsil ediyor diyebiliriz. Yani sonuçta baktığımızda ben marka iletişimi üzerine çalışıyorum ve kelimelerin ve hikayelerin ne kadar güçlü olduğunu ama aynı zamanda ne kadar kolay kaybolacağını, kaybolabileceğini bunlara dair bir deneyim yaşıyoruz. Yani bunları görüyoruz zaten burada. Bu bağlamda dilin de aynı döngüye de aynı süreci yaşıyor olması ve bunu dediğim gibi kuşlarla ilişkili olarak yaşamamız garip ve güzel geliyor, heyecanlandırıyor beni, yani keyiflendiriyor diyeyim. Shelby hayvanların dili diye devam ediyor. 18. yüzyılın sonlarında filozof, yine zorlu bir telaffuz söz konusu, Johann Gottfried von Herder böyle diyor translate. Johann Gottfried von Herder'ın hayvanların da kendilerine özgü bir dili olduğunu, bu inlemeler, bu sesler dildir diyerek iletiştiklerini savunduğunu belirtiyor. Herder, her hayvan türünün kendine özgü bir dili olduğunu ve buna özellikle ötücü kuşların dahil olduğunu vurgulamış. Ayrıca Herder'ın empati kavramını ortaya atarak insanların hayvanların dünyasını onların gözünden anlamasının önemini vurguladığını aktarıyor. Bu empatinin belki de ötücü kuşların şarkılarının insanlar tarafından neden bu kadar sevildiğini ve onlarda anında doğal bir neşe uyandırdığını açıklayabileceğini de söylemiş. Filozof Arthur Schopenhauer'ın hayvan hakları konusunda evrensel merhamet ahlakın tek garantisidir diyerek hayvanların duygusal derinliğine dikkat çektiğini de eklemiş. Doğal olarak buradan da aslında hayvanlardaki o dil ile bizim dilimiz ve yaşantımız arasındaki bağları ele almış. Yani baktığımızda 18. yüzyıl diyoruz ve 18. yüzyılın sonlarında hayvanların da kendilerine özgü bir dili olduğu fikri o dönemin şartlarında oldukça devrimci diyebiliriz. Yani oldukça sıra dışı. Hayvanların sadece içgüdüleri, güdüleriyle değil kendilerine özgü bir iletişim biçimiyle var olduklarını da düşünmek, yani ve empati kavramının, yani bir başkasının ayakkabılarına girmek fikrinin bu anlayışla birlikte ortaya çıkması, yani bunlar çok sıra dışı ve çok açıkçası kafa açıcı şeyler, hele o dönem üzerinde baktığımızda. Eğitimlerde biz bolca konuşuruz aslında bu konuyu. Müşterilerinizi anlamak için onun yerine geçmek, onun dünyasına girmek zorundasınız, onun gibi düşünmek zorundasınız gibi şeyler söylüyoruz. Ama belki de kuş sesleri bizim için tam da bu empatinin en saf hali. Yani bizi anında kendi doğal ve sert duygularımıza döndüren bir köprü belki de. Bilmiyoruz. Yani o kadar çok şeyi kapı açıyor ki bu durum, kuşların o sohbetinin aslında bizimle sohbet durumunun ve o iletişim süreçlerinin bir şekilde aslında bizim iletişimimizin yansıması gibi bir durum olması falan. Kafada milyon tane şey dönüyor diyebilirim şu anda. Shelby, kuşların evrimi bilimsel perspektif diye bir bölümle devam ediyor ve kuşların bilimsel olarak terapod dinozorlarından evrimleştiğini ve bu evrimin 150 milyon yıl öncesine dayandığını belirtmiş. Ötücü kuşların benzersiz bir ses organı olan syrinx'e sahip 4000'den fazla tür içerdiğini aktarmış. Bu kuşların kısa çağrıları besin veya avcılar hakkında bilgi verirken, uzun ve öğrenilmiş şarkıların eş bulma, bölgelerini savunma ve sosyal bağ kurma gibi amaçlarla kullandığını belirtiyor. Yazar, aynı türden kuşların bile farklı bölgelerde farklı şiveler kullandığını ve beyinlerinde yeni nöronlar üretebildiklerini keşfeden bilimsel çalışmalara dikkat çekmiş. Kuşların dinozorlardan evrimleştiğini bilmek bu minik canlılara olan açıkçası belki hayranlığınızı arttırabilir. Ya bu konuyu nasıl ele alırsınız bilmiyorum. Bu kısmı çok da önemli değil ama aslında kuşların o ses organları, syrinx, işte syrinx şeklinde yazıyor. Herhalde böyle okunuyor. Syrinx sayesinde o kadar karmaşık melodiler üretebilmeleri. Yani 4000'den fazla. Muazzam bir şey. Ve yani bir de bu işin içerisine şive giriyor. Yani iş daha da farklılaşmaya başlıyor. Çünkü yani baktığımızda bizim farklı coğrafyalarda farklı şivelerle konuşmamız gibi kuşların da kendi bölgelerine özgü aksanlarının olması yani çok ilginç bir durum. Yani şu an evrenin bir yerinde bir yerlerde Karadeniz şivesiyle konuşan kuşların olma ihtimali. Yani evet güldürüyor bir yandan. Bir yandan ama ilginç geliyor tabii. Neyse yani şiveli konuşma olayı çok enteresan geliyor bana şu anda. Neyse evet baktığımızda bu iletişimin ne kadar derin ve evrensel bir olgu olduğunu aslında bunların hepsi bize gösteriyor. Kanarya örneğine dönersek o küçük kanarya da kendi şivesiyle bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor belki de. Yani bir İstanbul şivesi ya da İstanbul tarzında bir ötüşü var belki de. Bilmiyoruz ya da ne şekilde bir yaklaşımda bilmiyoruz ama bir kendini ifade etme çabası var orada ve isterdim yani bunu bir şekilde anlayabiliyor olmak. Ama en azından böyle bir şeyin var olduğunu yani orada öyle bir çabanın olduğu ve aslında orada bir iletişim kurma sürecinin olduğunu bilmek de daha da ilginçleştiriyor dediğim gibi her şeyi. Yazıya gelelim. Kuş seslerinin insanlara faydaları ve etkileriyle ilgili bir bölüm var burada ve Shelby kuş seslerinin insanlar üzerinde büyük psikolojik faydaları olduğunu belirtiyor. Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden Emil Staub'un çalışmasına göre kuş sesleri stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve doğayla bağlantı kurmayı sağlıyormuş. Hatta paranoyayı azalttığı bile gözlenmiş. Yazar, Birinci Dünya Savaşı siperlerindeki askerlerin kuş seslerinden nasıl güç aldığını örnek göstermiş. Ayrıca yüksek kuş çeşitliliğine sahip bir bölgede yaşamanın daha yüksek bir maaşa göre yaşam memnuniyetini 1.53 kat daha fazla arttırdığını belirten Conservation dergisine atıfta bulunmuş. Kuşların günlük şarkı pratiklerinin ses kası performanslarını en üst düzeyde tutmak için gerekli olduğunu da ekliyor. Stoik İmparator, o ünlü Marcus Aurelius'un eyleme engel olan şey eylemi ilerletir. Yolumuzda duran şey yol olur sözüyle kuşların olumsuz koşullar karşısında kanat çırpmayı bırakıp süzülerek enerji tasarrufu yapma bilgeliğine de dikkat çekilmiş burada. Kuş seslerinin sadece kulağımıza hoş geldiğini düşünürdüm aslında ya da hani böyle birazcık rahatlattığı, ferahlattığı falan gibi ama psikolojik faydalarının bu kadar derin olduğunu açıkçası bilmiyordum. Stresi azaltması, ruh halini iyileştirmesi, hatta yaşam memnuniyetini arttırması. Yani bu şehir hayatının gürültüsünde kaybolan aslında ruhlarımız diyelim. Onlar için adeta bir şifa belki de. Yani bizim Kanarya'nın yanına gidip ustam şifa mı dağıtıyorsun diye böyle konuşabiliriz yani. Biraz evet, aslında bize belki de güzellik katmaya çalışıyor. Bilinmez. Neyse, yani kuşların zorlu rüzgarlarda bile kanat çırpmak yerine süzülmeyi tercih etmesi bana hayatın akışına uyum sağlamanın ve gereksiz dirençten kaçınmanın aslında önemini anlatıyor. Ve bununla birlikte bizim için belki de bazen dezavantaj gibi görünen şeylere kendimizi doğru yönde aslında kaptırırsak, yani doğru bir iletişim kurarsak, doğru bir strateji belirlersek dezavantajı faydaya bile çevirebiliriz. Bize faydaya dönecek şekle bile getirebiliriz. Sonuçta bazen en büyük direnç en akıllıca hamleye dönüşebiliyor. O da öyle ilginç bir durum. Bunun aslında iletişimle ne alakası var kısmına gelirsek de, yani aslında o kuşlardaki o akışı, konuya dair işte bir şekilde kendilerini anlatmaya çabalamaları, buna dair çözüm bulmaları, yani bizim biraz küçümsediğimiz bir hayatları mı var acaba dedirtiyor. Biraz da bence onunla alakalı bu kısım yazıdaki. Son olarak kuşlara yönelik tehditler ve derin bağlantı bölümüyle Shelby bizi karşılıyor. Kuş popülasyonlarının alarm verici şekilde azaldığını, 1970'ten bu yana Kuzey Amerika'da 2.9 milyar üreyen yetişkin kuşun yok olduğu belirtilmiş. Yazar, kuşların gözden uzak yerlerde öldüğünü ve bu kaybın genellikle fark edilmediğini vurguluyor. Makale, Hopi kabilesi ve Osage kabilesi gibi dünya çapında yaratılış mitlerinde kuşların insan dilinin kökenindeki önemli rolüne değinerek, 2013'teki bir dil bilimsel ve 2014'teki genetik çalışmanın erken insanların kuş seslerini taklit ederek dil edinmiş olabileceğini gösterdiğini aktarıyor. Muazzam. Yani biz aslında kuşları anlamaya çalışıyoruz. Acaba bir şey mi anlatmaya çalışıyorlar ki? Biz aslında onlardan kendimize bir yol çizmeye çalışmışız diyor burası. Muazzam yani, ne diyelim. Neyse. Devamında bu durumun kuş sesleri ve insan dili arasındaki derin ve büyüleyici bağlantıyı ortaya koyduğunu da belirtmiş. Maalesef kuşların sessizce yok oluşu, yani bu sadece ekolojik bir felaket değil, aynı zamanda bizim insan olarak da bir parçası olduğumuz doğanın bir parçasının yok oluşu. Yani kuşların dilimizin kökeninde olabileceği fikri ise bu bağlantıyı daha da derinleştiriyor. Onlar sadece doğanın melodileri değil, aynı zamanda bizim tarihimizin, kültürümüzün ve belki de benliğimizin bir parçası. Bu nedenle onların ve yaşam alanlarını bir şekilde korunması aslında kendimizi korumak anlamına da geliyor diyebiliriz. Ya baktığımızda işte bu kuşların ötmesi, işte şakıması ya da ne dersek, bunların bizim için gerçekten çok farklı ve önemli bir durumunun olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sadece o kuşların ekolojik bir dengeyi aslında hayatta tuttukları falan gibi bir şey değil. Daha fazlasının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani gördüğümüz kadarıyla çok çok daha fazlası varmış bu işin. Bu yazı dediğim gibi benim kafamı çok başka şekilde açtı. Umuyorum size de böyle farklı bir bakış açısı katmıştır. Neyse, bu aydınlanma sürecim yavaştan sonlanıyor ve kuş seslerinin insan diliyle gizemli bağı başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümümüzde şaşırtıcı derecede kuşların şarkılarının sadece bir melodi olmadığını, aynı zamanda bilimsel, felsefi ve kültürel olarak insanlıkla derin bağları olduğunu konuştuk, keşfettik. Umuyorum bu keşif sizin için de bir böyle kafanızda ampul yakmıştır, bir bakış açısı değiştirmiştir, bir bambaşka bir hale sokmuştur aslında zihninizi diyeyim. Benim en azından öyle oldu ve umuyorum dediğim gibi sizin de böyle bir başkalaşma sürecinize destek olmuştur. Sizin de doğaya, özellikle kuş seslerine karşı farkındalığınızı arttırmıştır kısaca. Ve bir sonraki bölümde tekrardan buluşana kadar kendinize dikkat edin. Bununla birlikte doğanın fısıltılarını ya da şakımalarını dinleyip biraz da bunlara anlam vermeye çalışmayı unutmayın. Hoşça kalın.